Aynı düşünüyoruz. Yani tabii, ben zaten Hidayet Hanım da aynı şekilde açıkladı benim gördüğüm
bunun
nikah.
Bir faydası olsun.
Yani o dönemde
olsun.
Ayrı bir devlet olduğu için böyle bir devlet nikahı, din nikahı gibi bir ayrım yok. Ama hocamızın dediği açık ayet var Kur'an'da, yani ortak koşanlarla evlenmeyin diye.
Evet,
Hristiyan
Bakara
Yahudiler
suresi,
istisna edilmiştir, onu da belirtelim. Hristiyan Yahudiler istisna edilmiştir ama ortak koşanlarla evlenmeyin diye açık net Kur'an'ın hükmü var.
Peki Kur'an'da çok eşlilik ya da tek eşlilikle ilgili açık net bir hüküm var mı?
Şimdi şöyle anlatmamız lazım. İslam'ın bir emrettikleri var, bir yasakladıkları var. Bir de Kur'an'da açık bir hükümle ifade, daha şöyle diyeyim, yasaklayıcı veya emredici bir hüküm olmadığı için serbest olanlar var. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Şimdi istisnai bir yetimlerle ilgili bir olay var, bir de adalet yapamam, onları bir kenara bırakırsak Kur'an'da çok eşlilik hangisine giriyordur diye. Şimdi birincisi, Kur'an çok eşliliği yapın diye bir emir vermez. Yapmayın diye de bir yasak koymaz.
Yasak yok.
Yasak da yoktur. Adalet yapamama şartına bağlı bir yasak gelmiştir. Ve bundan dolayı hürler sınıfındadır. Fakat burada çok önemli Kur'an'a yaklaşımda metodolojik bir şey olması lazım. Kur'an'ın yasaklamadığı her şey helaldir. Hatta saçma, yani çok eşlik saçmadır demiyorum burada yalnız. Saçma bazı şeyler olabilir, yanlış bazı şeyler olur. Onlar da helal kategorisine girer. Bana göre bu metodolojiyi çıkartırsak Kur'an'dan bence birçok konuyu çok iyi çözeriz. Bana göre bu metodolojiyi bize verecek en güzel Kur'an ayeti Maide suresi 101. ayettir. Ayet diyor ki, açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Dikkat edin, sormayın. Kur'an inerken sorarsanız açıklanır. Oysa Allah onları bağışlamıştır. Yani Kur'an'a göre belli konular var ki o konularda soru sorulursa hüküm gelir ve o hüküm bağlayıcı olur. Fakat sırf hüküm gelmemesi bile onun serbest olduğunu bir göstergesidir. Fakat şöyle diyelim, bir konu var. O konuda bir şeyde hüküm gelmesi demek şudur. Şunu yapın, şunları yapmayındır her hüküm. Yani her hükmün kendi içinde bir kısıtlayıcı vardır. Mesela zina yapmayın da bir kısıtlayıcılıktır. Namaz kılın da belli vakit onu yapmak zorundasınızdır. Yapmazlık edemezsiniz. O da, onun da bir kısıtlayıcılığı vardır. Ha, şimdi Kur'an'da ama belli konuda sorulsa gelecek hüküm herhalde Allah'ın hükmü olabilecek en iyisidir. Şimdi o zaman biz görüyoruz ki o zaman Kur'an'da açıklanmayan geniş bir alan var o konuda Kur'an'ın hüküm getirmediği. Evvela bu mantığı çok iyi anlamamız lazım. Ve bunlar içinde birçoğumuzun saçma bulduğu şeyler de olabilir. Mesela basit bir örnek vereyim. Biz şimdi burada oturuyoruz. Birimiz masanın üstüne çıksa, takla atsa bunu bir Kur'an'dan hükümle yanlış olduğunu gösteremezsiniz veya başka bir şeyde. Veya birimiz gidip de burada ne bileyim çok garip bir elbise giyse, yani palyaço elbisesiyle buraya gelse, bunun Kur'an'da bir veya başka bir fıkıh kaynağında da yanlış olduğunu kolay kolay gösteremez.
Peki bir erkek
burası yalnız metodolojik açısından çok önemli. Şimdi o konuya geleceğim. Yani demek istediğim şu, bizim saçma bulacağımız birçok şey de Kur'an'ı açıdan serbesttir. Şimdi çok eşlilik, şimdi dikkat edin, serbestler kategorisinde bizim, dikkat edin, Kur'an'ın emirleri kategorisinde bizim saçma bulduğumuz, yanlış bulduğumuz bir şey olamaz. Çünkü Kur'an bizi oraya yöneltiyor. Mesela namaz kılın diyor, oruç tutun diyor. Veyahut da yasakları kategorisinde. Zina yapmayın diyor, rüşvet yemeyin diyor gibi şeyler. Fakat bir de geri kalanların alanı var. Serbestler alanı. Şimdi burada sormamız gereken soru şu, yanıltıcı soru. Çok eşlilik, emirler mi, yasaklar mı, serbestler kategorisinde midir? İstisnai bir iki durumla ilgili değil ama genel olarak baktığımızda çok eşlilik ne Kur'an'ın tavsiyesidir ne de yasağıdır. Serbestler kategorisindedir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Kur'an çok geniş bir zaman dilimine, hem tarım toplumlarına hem
sanayi,
şehir toplumlarına çok geniş bir zaman dilimine giriyor. Kur'an'ın bana göre esnekliği, işte döneme göre uyumu, o belli Kur'an'ın serbestiyetlerine oluyor. Yani Kur'an'da bir insan çok eşliği de uyguluyor. Dikkat edin. Tek eşliği de uyguluyor.
Tamam ama şimdi o zaman ne oluyor? Mevzu geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Mesela hadisler nasıl bize aydınlatıcı oluyorsa, sahihlerden bahsediyorum tabii ki. Hadisler bize aydınlatıcı oluyorsa burada da mesela peygamber yaşamından örnekler bize aydınlatıcı oluyor. Hangi konu devreye girecek? İşte çok eşlilikte Hazreti Hatice ile zannediyorum 25 senelik bir tek eşli yaşamdan sonra...
Orada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi peygamber işte o açıdan peygamberin kendi dönemindeki uygulamasını tarihsel görebiliriz.
Ha işte o yüzden şu döndüm Hidayet Hanım'a.
Peygamberin, bak dikkat edin, peygamberin Kur'an'ı hükmü uygularken kendi dönem ve şartlarının içinde bir insan olarak uygular. Yani o dönemdeki çok eşlik hükmü, o kendisiyle evlenmek istemesi, diğer tip hükümlere bakar. Peygamber mesela yemek yerken peygamber, Kur'an'da bakar. Yenmesi haram olanlar nedir? Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler. Onları yemez. Fakat dikkat edin, peygamber mesela kertenkele de yemiyor. Fakat kertenkele yememek dini bir hüküm değil. Hatta peygamberin sofrasında kertenkele yendi geçiyor. Ben onu yemem, siz yiyin diyor. Yani demek istediğim, peygamberin şahsi de tercihleri vardır. Onlar tarihseldir. Bir kısmı gelenekle ilgili, bir kısmı da hatta peygamberin şahsi tercihiyle alakalıdır. Bizi ilgilendiren hükümler evrensel olan hükümlerdir. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
Çok
yani
iyi anladım.
Tarihselciliği, peygamberin hayatındaki tarihselcilikle Kur'an'ın evrensel hükümlerindeki tarihselciliği birbirinden ayırmamız lazım. Pardon ben.